İkinci bölüm. Nava Weiner saat tam 2.15'te 20. ve 7. caddenin kesiştiği yerde durdu ve bir sigara yaktı. Bu tek kötü alışkanlığıydı. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da kontrol tamamen ondaydı. Her gün tek bir sigara içiyordu. Ama eğer birini izliyorsa veya takipteyse o zaman içeceği sigara sayısına kısıtlama getirmiyordu. Ama bugün iş üzerinde değildi. O yüzden de bu ilk ve son sigarası olacaktı. Başını geriye doğru eğdi ve sigarasının dumanını uzun uzun içine çekti. Sigaranın yanan ucu puslu gecede parlıyordu. Dumanı dışarı üflerken yaya geçidini geçmeden araba geliyor mu diye kontrol eder gibi yaptı ama aslında gelen arabaları görmek için değil, peşinde biri var mı onu anlamak için bakıyordu etrafına. Gece yarısını geçmişti saat ama kaldırımda hala kulüplere giden çocuklar, sokakta yaşayan insanlar ve cumartesi gecesini dışarıda geçirmek isteyen türlü türlü insan vardı. Nava takip edildiğini içgüdüsel olarak biliyordu sanki. Ama kendisini kimin takip ettiğinden emin olamadı. Birden döndü ve yolda yürüyenlerin arasına karışıverdi. Peşine takılan adamı görmeye çalışıyordu. Üstü başı dökülen evsiz bir zenci Nava'nın gittiği yere doğru yöneldi ve birlikte yürüyen 3 sokak serserisine çarptı. Oğlanlar adamı ittiler. Nava'nın kafasına tehlike çanları çalmaya başladı ve bunun nedenini anlaması birkaç saniye sürdü. Adamın görünüşüne bakılırsa o bir evsizdi. Aksini düşündürebilecek bir şey yoktu. Ama Nava gerçeği anlamıştı. Adamın kokusu onu ele veriyordu. Daha doğrusu kokmaması. Elbiseleri yırtık pırtıktı ve yüzü leş gibiydi. Ama sokakta yaşayanlar gibi kokmuyordu. Nava yürümeye devam ederken siyah sırt çantasından aynalı küçük bir pudralık çıkardı ve minik yuvarlak aynadan gördüğü adama dikkatle baktı. Adamı mimlediği için başka şeyler de gözüne batmaya başladı. Örneğin adamın üstünde kocaman bir panço vardı ve sanki cüsseli olduğunu gizlemeye çalışır gibi eğilerek yürüyordu. Nava adamın giremeyeceği bir yere giderse olası ortağını da tespit edebileceğini anladı. Nereye gideceğini kestirdiğinde hızlı yürümeye başladı. Sonra da Twin Fly barına varıp kalabalığın arasında beklemeye başladı. Sigarasından son bir nefes çekti ve yere atıp topuğuyla ezerken sigara keyfini bugünlük kısa kesmek zorunda kaldığını düşünüp üzüldü. Nava uzun boylu, ince, atletik yapılı, kahverengi saçlı, esmer bir kadındı. Bu yüzden de kulübün önünde duran saçları oksijenle sarartılmış görevliye yanaşması için kalabalığın arasından geçmekte zorluk çekmedi. Adama gülümsedi, eline de bir yüzlük sıkıştırdı. Adam tek bir kelime etmeye gerek duymadan hemen kancalı kadife ipi açtı ve kadını ön kapıdan içeri aldı. Nava karanlık aynalı bir koridor boyunca yürüdü ve bir uçak hangarı büyüklüğündeki odaya girdi. Bangır bangır çalan müzik ve yanıp sönen ışıklar rahatsız ediciydi. Bu ortamda peşindeki ikinci kişiyi tespit etmek de zor olacaktı ama Nava'yı takip etmek de zorlaşacaktı. Sırtını pisti aydınlatan ışıkların üstünde durduğu duvara verip gözlerini kapıya dikti. Koyu tenli, kızıl saçlı kadın 10 dakika sonra geldi. Kadın eğlenen bir grup genç kızın arasında girmişti mekana. Ama saçına ve makyajına bakınca o kızlardan biri olmadığı hemen anlaşılıyordu. Kızlar dans pistine gidince kızıl saçlı kadın geride kaldı. Etrafına göz atarken masaya yaslanıp rahatmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyordu. Peşinde bu kızıl saçlı kadından başka biri olup olmadığını kestirmeye çalışan Nava 5 dakika daha bekledi. Ama kimse gelmedi. Peşinde 2 kişiden fazlası da olabilirdi. Ama içinden bir ses takipçilerin 2 kişilik bir ekip olduklarını söylüyordu. Sadece evsiz adam, bir de bu kız. Nava kadına bakarken bundan sonra ne yapacağını düşündü. Adam ve kadının onu öldürmeye çalışacaklarını hiç sanmıyordu. Eğer öldürmek isteselerdi peşine adam takmazlardı. Bir keskin nişancıyla bu işi halledebilirlerdi. Nava da başkalarını bu şekilde öldürmüştü. Hızlı ilerleyen bir otobüsün veya kamyonun altına birini itmeden önce son saniyeye kadar beklemişti. Ama bu da pek akla yatkın değildi. Herhalde peşindekiler Nava'nın birine bir şey vermesini ya da birinden para almasını bekliyorlardı. Ya da kiminle konuşacağını, buluşacağını görmek istiyorlardı. Nava dizginleri eline almak zamanının geldiğini anladı. Eğer bunlar gerçekten de kiralık katilse o zaman onlara göre değil kendi kurallarına göre oynayacaktı bu oyunu. Kendinden emin bir tavırla bara doğru yürüdü. Kızıl saçlı kadının kendisini gördüğüne emin olduğunda da hızlıca çıkış kapısına doğru gitti. Açık havaya çıktığında soğuk gecenin karanlığında iri yarı zenci adama doğru yürüyerek yolu geçti. Gerçi adam kadından daha güçlüydü ama Nava onu hazırlıksız yakalamak niyetindeydi. Adam Nava'nın gücünü küçümseyecekti ama kadın onun saldırısına hazırlıklı olacaktı. Nava adamın 5 metre önünden geçti ve 7. cadde boyunca yürümeye başladı. Pusu kurumaya uygun bir yer arıyordu. Adamla yüzleşirken ortağının bunu görmemesi gerekiyordu. Akla gelen ilk yer 23. metro durağıydı. Nava daha hızlı yürüdü. Adamın onu yakından izleyeceğini, kadının ise biraz olsun geriden geleceğini umuyordu. Hızla şehir altındaki ulaşım ağına giden merdivenlere gitti ve ikişer ikişer inmeye başladı. Perona geldiğinde köşeyi dönüp hemen sırtını duvara yasladı. Çantasına elini atıp bir alet çıkardı. Kurşun bir ağırlık üstüne demir, demire de deri kaplanmıştı. Basit ama etkili bir silahtı bu. Dirseğini büktü ve kolunu biraz geriye doğru çekti. Vururken hız kazanmak istiyordu. Birkaç saniye sonra adamın merdivenlerden indiğini duydu. Gözlerini yerden ayırmadığından adamın gölgesinin yaklaştığını gördü. Adama saldırmak için köşeyi dönmesini beklemedi Nava. Saklandığı köşeden fırladı ve sol eliyle adamın gırtlağına yapıştığı anda sağ elindeki ağırlıkla adamın kafasına vurdu. Adam acıyla inleyip başını korumak için kolunu kaldırdı. Nava adamın bileğini yapışıp hızlıca çevirdi. Kırmamıştı ama kırmaya ramak kalmıştı. Bir eliyle adamın bileğini tutmaya devam etti, diğer elindeki ağırlığı ise yere attı. Adamın pançosunun altındaki omuz askısından tabancasını çıkardı, tabancayı ateşlemeye hazır duruma getirdi ve adamın boğazını dayayıp onu duvara yapıştıracak şekilde geriye doğru itti. ''Kimin için çalışıyorsun?'' Adam ilk önce silaha, sonra da Nava'ya baktı. Sanki tüm bunlar nasıl olup bittiğini anlamamış gibi boş gözlerle bakıyordu. Ortağın 30 saniye sonra burada olacak. İki kişiyle başa çıkamam. O yüzden de konuşmaya başlamazsan seni öldürür, bilgiyi ondan alırım. Nava gözünü bile kırpmadı. 10 saniyen var. 9, 8, 7... Tamam diye inledi adam. Senin gibi ben de teşkilattayım. Rutin takipteyiz. Cüzdanım ön cebimde. Al bak inanmıyorsan. Adam kim olduğunu söylediği anda Nava gerçeği söylediğini anlamıştı. Ama yine de bundan emin olması gerekiyordu. Adamın cebindeki cüzdanı almak için uzanırken tabancayı iyice bastırdı boynuna. Diğer birçok ajan gibi adamın da iki cüzdanı vardı. Sol cebindekinde bir ehliyet, sağdakinde ise bir CIA kimliği vardı. Ajan Lynn Rice. Nava rahat bir nefes alıp geri çekildi. Rice ise duvara yaslanarak incinmiş bileğini ovuşturdu. Tam o anda Nava adamın ortağının geldiğini duydu. Kadının ayak sesleri merdivenlerin duvarlarında yankılanıyordu. Nava Rice'a başıyla işaret edince adam ortağına seslendi. ''Sara, mimlendik, havlu atıyoruz.'' Nava köşeden çıkarken ellerini havaya kaldırdı. Rice'ın tabancasını baş parmağında asıl tutuyordu. Elinde tutup da kadın ajanı korkutmak istememişti. Kızıl saçlı kadın bir anda şaşırdı. Hayal kırıklığına uğrayıp kızdı. En sonunda kabullendi. ''Eğer yürüyüşüme devam etmeme izin verirseniz bu olanları unutmaya hazırım.'' dedi Nava. Sara tam buna itiraz etmek üzereydi ki Rice atıldı. Tamamdır, dedi. Hissettiği acıdan dolayı yüzünü buruşturmamak için kendini zor tutuyordu. Nava, Rice'ın silahının güvenlik kilidini kapatıp kimliğiyle birlikte Sara'ya doğru attı. Size iyi akşamlar o zaman, dedi. Arkasına bakmadan merdivenleri çıkarken elleri titriyordu. O adamı neredeyse öldürecekti. Tanrım, neler oluyordu ona? Bir zamanlar bir ajanın yürüyüşünden bile onun amacının ne olduğunu kestirebiliyordu. Ama son zamanlarda kendini yorgun hissediyordu. Aklı karışıktı. Birden arkasını döndü. Acaba bir tuzak mı hazırlamışlardı? Ama kimse yoktu, tek başınaydı. Nava, ABD hükümeti ondan şüphelendiği için peşine birilerinin olduğunu düşünmüyordu. Eğer onun vatan haini olduğunu düşünseler, ajanlar Nava'nın öylece yürüyüp gitmesine izin vermezlerdi. Paranoyak olmaya başlamıştı. Rice ne demişti? Rutin bir takip işte. Ara sıra her ajanın peşine birilerini takar, pis işlere bulaşıp bulaşmadıklarından emin olmak isterlerdi. Nava yine de 3 defa aynı bloğun etrafında dolandı. Bir önceki gece buluştuğu adamın hiçbir laf etmeden cebine koyduğu anahtarları kullanarak apartmanın ana giriş kapısını açtı. İçeri girdi, 2. kat aralığına kadar çıktı. Durdu ve silahını çıkardı. 9 milimetrelik bir Glock kullanıyordu. Yavaşça nefes verdi. Eline silahı aldığı anda rahatlamaya başlamıştı. Ana giriş kapısına doğrulttu silahı. Kimsenin kendini takip etmediğinden emin olmak istiyordu. Kimse takip etmemişti. Bundan emin olunca geri kalan 3 katı da çıkıp boş daireye yöneldi. Anahtarları kullandı ve kapı tokmağını çevirerek kapıyı açtı. Bir eliyle kapıyı geri itip açarken diğer elinde tuttuğu tabancayla odayı kolaçan etti. Odadaki tek sandalyede oturan ufak tefek Koreli adam kılını bile kıpırdatmamıştı. Adamın pürüzsüz geniş çehresi ifadesizdi. Nava odanın içine doğru bir adım atarken yalnız olduklarından emin olmak için etrafa bakındı. Niye bu gece bu kadar tedirginiz? İngilizcesi çok iyiydi adamın ama hafif bir şivesi vardı. Sanki sözleri nefes almadan ardı ardına sıralıyordu. Tedirgin değilim, temkinliyim. Adam başını eğerek anladığını ifade etti. Sonra da dizüstü bilgisayarı işaret etti. Etrafından yayılan yeşilimsi ışıkla mutfak aydınlanmıştı. Nava işaret parmağını kaldırdı, sonra da sırt çantasından ufak bir aygıt çıkardı. Bu boyu 5 inç, eni 2 inç olan ufak bir silindirdi. Altındaki siyah düğmeye basınca ucundan 3 çelik ayak çıktı. Aygıtı ayakları tavana bakar şekilde yavaşça yere koydu. Birkaç saniye sonra aygıttan hafif bir ses yükseldi. Üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. ''Tedbiri elden bırakmamak için bir aygıt daha öyle mi?'' diye sordu Spetsnaz ajanı. ''Eğer dışarıdan bizi mikrofon doğrultarak dinlemeye çalışan olursa sinyalleri bozuyor.'' dedi Nava. Adamın kulağındaki minik kulaklığı ilk defa fark ederek. Sinyal kıran aletin adamın kulaklığını etkilemeyeceğini biliyordu ama Nova Korelilerin dinlemesinden çekinmiyordu zaten. Dizüstü bilgisayarına dokundu. ''Güvenli mi?'' Hücresel modemin 128 haneli bir şifre kod anahtarı var. Bilgileri aldığım anda banka hesabına paranı yatıracağım. Sonra İsviçre'yi ararsın istersen. Nava kemerinin tokasını açtı, minik yuvarlak diski çıkartıp bilgisayarın içine soktu. 15 haneli şifreyi girince ekran bir an için kararıp sonra yine aydınlandı. Nava'nın Yi Tae Wu olarak bildiği adam bunu gördüğü anda bilgisayara doğru geldi. O kadar rahat bir şekilde hareket ediyordu ki sanki yürümüyor da odanın bir köşesinden diğerine süzülüyordu. Bu kadar zarif hareket edebilen birinin göğüs göğüse dövüş ustası olduğu belli oluyordu. Ama tüm Spetsnaz ajanları ustaydı. Özellikle de 695. birimdekiler. Bu birimdekilerin görevi Kuzey Kore hükümeti için bilgi toplamak amacıyla dünyanın binbir köşesinde hücreler kurmaktı. Dış İstihbarat Araştırma Dairesi DİAD. Nava daha bir genç kızken eğitim aldığı kampa gelen Koreli adamı hatırladı. Yıl 1984'tü. Kim Jong en iyi savaşçılarını Pavlovsk'a gönderip Sovyet özel tim askerlerini eğittirmeye karar vermişti. Bu askerler Voiska Spesyalnogo Naznacheniya adlı Spetsnaz olarak bilinen Sovyet biriminin askerleriydi. Eğitimleri boyunca silahlı, silahsız dövüş sanatları, terörizm, sabotaj, her şeyi öğreniyorlardı. Kuzey Koreliler Sovyet öğretmenlerini o kadar takdir etmişlerdi ki kendi birimlerine de Spetsnaz adını vermişlerdi. Ama kendi sloganlarını ve ülkelerini geliştirmişlerdi. Yüze karşı bir ve bu konuda çok ciddilerdi. Nava bu adamlarla iş yapmakla bir hata ettiğini düşünmeye başladı. Genelde bilgi sattığı İsrail'in Mossad'ından ya da İngiliz MI6 ajanlarından daha tehlikeli değillerdi aslında. Ama Kuzey Korelilere güvenmiyordu. Her neyse, iş bitmek üzereydi zaten. Bu son işi de yapıp bir daha onlarla çalışmayacaktı. Yi Tae-woo'nun bilgisayar başında yaptıklarını izledi. Bilgiyi gözden geçiriyordu. Bir an için durup tüm bir sayfayı okuyordu. Sonra da bir sürü sayfayı hızlıca geçiyordu. Nava adamın işini rahatça yapabilmesi için kenara çekildi. Adam istediği şeyin verildiğine emin olana kadar ve Nava'nın sözünü tuttuğuna kanaat getirene kadar sabırla bekledi. 5 dakika sonra adam geri çekildi. Her şey tamam gibi görünüyor. Para havale edildi. İstersen bilgisayardan bunu doğrulayabilirsin. Nava gülümsedi. Bu teklifinizi reddedersem herhalde beni anlayışla karşılarsınız. Tabii ki dedi ifadesi değişmeyen Yi Tae-woo. Nava'nın havaleyi teyit etmek için Kuzey Korelilerin bilgisayarını kullanacak hali yoktu. Koreliler bilgisayardan ona yanlış bilgi verebilecekleri gibi hangi tuşlara bastığını da izleyebilirlerdi. O zaman da şifresini öğrenip hesabındaki tüm parayı çekebilirlerdi. Gerçi Kuzey Kore'nin dış istihbarat birimi kendini dolandırsa Nova buna kesinlikle şaşırırdı. Ama ajanların dünyasında da üçkağıtçılık olmuyor değildi. Ne de olsa ajanların da belirli bir bütçesi vardı. Nava cep telefonunu çıkardı ve 128 haneli şifre kod anahtarı olan hattından bankayı aradı. Yabancı bankacıya şifreyi verince adam hesabına 750 bin doların yattığını teyit etti. Bankacıya başka bir şifre söyledi ve böylece parası hemen bir önceki gün verdiği talimat doğrultusunda başka bir hesaba aktarıldı. Yetkilinin bunu teyit etmesini bekledi, sonra da telefonu kapadı. Yi Tae-woo'ya doğru döndüğünde Nova'nın parası %1,5 havale bedeli kesilmiş olarak Kayman Adaları'nda bir hesaba yatmıştı bile. ''Her şey istediğin gibi mi?'' diye sordu adam. ''Evet, teşekkür ederim.'' dedi Nava. Sinyal bozucuyu alıp sırt çantasına koydu. Yi Tae-woo Nava ile kapı arasında duruyordu. Kenara çekilmek üzereyken Nava adamın kulaklığından bir ses geldiğini fark etti. Yi Tae-woo bir adım geri çekildi, tek bir hamleyle tabancasını çekip Nava'nın göğsüne doğrulttu. ''Bir sorun var.'' dedi gayet sakin bir şekilde. Ne oldu diye sordu Nava sakin olmak için kendini zorluyordu. Dosyalardan biri okunmuyor. Diskte bir sorun var herhalde dedi Yiğit Ayvu. Çenesini hafifçe kaldırarak başıyla bilgisayarı işaret etti. Kontrol et. Nava döndü ve diski çıkardı. Baş parmağıyla işaret parmağının arasındaki diski ışığa doğru tuttu. Gerçekten de kirpik kalınlığında bir çizik vardı diskin üstünde. Herhalde Rice'la uğraşırken olmuştu. Disk çizilmiş dedi Nava. O zaman parayı iade etmelisin dedi adam. Nava'nın bir anda başından aşağı kaynar sular boşaldı. İade edemem dedi arkasını dönmeden. Hesaba yattığı andan itibaren 24 saat boyunca paranın başka bir hesaba yollanmaması için talimat verdim. Bir gün önce bankacıya bu talimatı verirken çok akıllıca bir önlem aldığını düşünmüştü Nava. Ama artık öyle düşünmüyordu. O zaman çok ciddi bir sorunumuz var. Nava tek bir şansı olduğunu biliyordu. Hemen adama doğru dönerek kolunu yakaladı ve adam tetiği çekemeden kolunu tavana doğrulttu. Öteki elindeki diskle adamın yanağını kesip kanattı. Neye uğradığını anlayamadan, daha bir tepki veremeden avucun içiyle adamın burnunu parçaladı. Tabancasını düşüren Koreli geriye doğru sendeledi. Siyah takım elbiseli, eli silahlı 3 adam odaya girdiklerinde Nava ceketin içine doğru uzanıp Glock'unu almaya çalışıyordu. Hemen dizlerinin üzerine çöküp ellerini başının arkasında birleştirdi. Hiçbir kaçış yolu olmadığını farkındaydı. Adamlardan biri karnına bir tekme attı. Nava sancılar içinde yere yuvarlandı. Adam onu yerde tutmak için çizmesiyle başına bastırırken sırtına da bir Uzi makinalı tüfek doğrultmuştu. Bir dakika boyunca adamlar hızlı bir şekilde Korece konuştular. Sonra da kızı sandalyeye bağladılar. Yi Tai Wu ona doğru eğildi. Gözleri aynı hizadaydı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Nava. ''Parayı iade etmeni istiyoruz.'' dedi Yi Tai Wu. Burnu kırık olduğu için sesi garip çıkıyordu. Hemen. Dedim ya bunu yapamam. Adam doğruldu ve Six Hour Nova'nın başına doğrulttu. Dur 24 saat içinde size bilgileri verebilirim. Daireye gidip yeniden indirmem gerekecek. Yiğit Ayvu kulaklıkta onu dinleyen her kimse onunla Korece konuşup sonra Nova'ya döndü. 24 saat sonra bize bilgilerin geri kalanını vereceksin. Ayrıca parayı da geri iade edeceksin. Ama bu hak... Nova Yiğit Ayvu'nun ciddi bakışlarını görünce cümlesini tamamlamamaya karar verdi. Başka bir cümle kurdu. Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Yiğit Ayvu adamlarına işaret etti. Onlar da Nova'nın iplerini çözüp kalkmasına yardım ettiler. Unutma, 24 saat. Unutmam, dedi Nova. Bileklerini ovuşturmak istiyordu ama bunu yapmaktan kendini alıkoydu. Tek kelime daha etmeden kapıdan çıktı ve merdivenlerden indi. 8 blok öteye yürüyene kadar dişlerini sıktığını fark etmedi. Durdu ve kendi de bu yaptığına şaşırarak koyu yeşil torbaların üstüne kustu. Ağzını koluna sildiğinde ceketinin üstüne ufak sarı bir leke kalmıştı. Nova farkında olmadan bir sigara yaktı. Tam söndürmek üzereydi ki fikrini değiştirdi. Bugün istediği kadar sigara içmeye karar verdi. Yarın olup olmayacağı belli değildi.